Ayrım 7, sayfa 74.
Aynı düşünceyi paylaşmayanları birbirinden uzaklaştırdığı için özgünlük söz konusu olamıyordu. Chloe'ye göre şekillendiriyordum kendimi. Güçlü erkeklerden hoşlanıyorsa güçlü, sörf yapmayı seviyorsa sörfçü olacaktım. Satrançtan nefret ediyorsa ben de edecektim. Gerçek benliğim, kendisine dar gelen takım elbiseye girmeye çalışan şişko bir adamın yaşadıklarına benzetilebilirdi. Fazlalıklarını elbiseye sığdırmak için göbeğini içine çekmek, kumaş yırtılmasın diye soluğunu tutmak gibi bir çaresizlikti bu. Doğal davranmıyor olmamda şaşılacak bir şey yoktu aslında. Kendisine küçük gelen bir takım elbise giymiş şişman bir adam nasıl doğal davranabilir? Giysinin bir yerden patlak vermesinden o kadar tedirgindir ki kıpırdamadan oturur. Soluğunu tutar ve gece vukuatsız bitsin diye dua eder. Aşk beni sakat bırakmıştı. Chloe ise tamamen farklı bir ikilem yaşıyordu. Çünkü tatlılara sıra gelmişti. Seçim yapmakta güçlük çekiyordu. "Ne dersin, çikolatalı mı, karamelli mi?" diye sordu. Alnında beliren suçluluk belirtileriyle. "Belki birini sen, birini ben ısmarlayıp paylaşabiliriz." İkisini de canım istemiyordu benim. Zaten hazımsızlık çekiyordum. Ama şimdi bunları dert etmenin sırası değildi. "Çikolataya bayılırım, ya sen?" diye sordu Chloe. "Çikolata sevmeyen insanları anlayamıyorum. Bir zamanlar bir adamla çıkıyordum. Sana anlattığım o Robert vardı ya. Ama onunla bir türlü rahat hissedemiyordum kendimi. Nedenini de çözemiyordum. Sonra bir gün anladım. Çikolata sevmiyordu. Yalnızca sevmiyordu değil, nefret ediyordu. Önüne çikolata koysan dokunmazdı bile. Bana o kadar uzak bir şey ki bu. Tahmin etmişsindir. Kısa süre sonra ayrıldık." "O zaman ikisini de isteyelim. İkisinin de tadına bakalım. Sen hangisini istiyorsun?" "Benim için fark etmez," diyerek yalan söyledi Chloe. "Öyle mi? O zaman izin verirsen ben çikolatalıyı alacağım. Dayanamam çikolataya. Hatta menünün sonundaki şu zengin çikolatalı pastayı görüyor musun? Galiba onu isteyeceğim ben. Bol çikolatalı görünüyor." "Çok yaramazsın sen," dedi Chloe beklentiyle karışık bir utançla dudağını ısırarak. "Ama neden olmasın? Çok haklısın. Yaşam zaten kısa." "Ama işte yalan söylemiştim yine. Mutfakta horozlar ötmeye başlamıştı. Çikolataya alerjim vardı benim. Ama çikolata sevgisi Chloe tarafından bu denli kesin bir kriter olarak ortaya konduğuna göre bu konuda nasıl dürüst davranabilirdim? Ama yine de bir tür sapıklıktı böyle bir yalan söylemek. Kendi zevklerimin ve düşüncelerimin Chloe'ninkiler kadar önemli olmadığı, ondan farklı bir şeyi söylersem alınabileceği gibi bir hava dayanıyordu çünkü. Çikolata ile ilgili dokunaklı bir öykü de uydurabilirdim aslında. Çikolatayı her şeyden çok severdim ama doktorlar eğer yersem öleceğimi söylediler bana. Ondan sonra 3 yıl terapiye gittim. Ki o zaman Chloe'nin sempatisini bile kazanabilirdim. Ama böylesi biraz riskliydi. Söylediğim yalan kaçınılmaz olduğu kadar utanç vericiydi de. Ama iki tür yalan arasındaki ayrımı fark etmeme yol açtı. Kaçmak için yalan söylemek ile sevilmek için yalan söylemek. Baştan çıkarma sırasında söylenen yalanlar öteki alanlarda söylenen yalanlara benzemiyordu. Bir polis beni durdurduğunda ne kadar hız yaptığımla ilgili yalan söylediğimde doğrudan bir amaçla yapıyordum bunu. Ya kaçmak ya da tutuklanmamak için. Ama sevilmek için yalan söylemek, eğer yalan söylemezsem sevilemem gibi sapkın bir tavrı da beraberinde getiriyordu. Baştan çıkarmayı kişisel özelliklerin, ötekinden farklı olan özelliklerin de tabii, yok edilmesi şeklinde algılayanların tavrıdır bu. Gerçek benliğin özellikleriyle arzu duyulan kişinin mükemmel görünen özellikleri çatışma halindedir. Ve kişi kendi karşısındakine layık bulmamaktadır. Yalan söylemiştim de Chloe benden daha mı çok hoşlanmıştı? Elimi tutup bir an önce eve gitmek için tatlı yemesek de olur mu diyordu. Hiç de değil. Üstelik benim çikolatalı pastaya gösterdiğim aşırı istek nedeniyle kendisine karamelli olanının düşmesine üzülmüş, sonra da umarsızlıkla çokofobiklerin aslında çokofiller kadar dert olabileceğini söylemişti. Baştan çıkarma eylemi doğal davranışlardan vazgeçip bir izleyicinin varlığıyla şekillenen davranışlar takınmayı, başka bir deyişle bir tür oyunculuğu gerektirir. Baştan çıkaran kişi de bir oyuncu gibi izleyicisinin, yani bu durumda arzu duyduğu kişinin beklentilerini, kendisinden neler duymak istediğini bilmek ister. Ama işte oyuncunun izleyicisini neyin etkileyeceğini asla bilemeyeceği göz önünde bulundurularak bu durumda yalan söylemenin haklı olduğu savı çürütülebilir. Rol yapmayı haklı gösterebilecek tek gerekçe kendiliğinden davranışlardan daha etkili olabilmesi belki. Ama Chloe'nin karmaşık kişiliğine mimetik davranışları ne kadar ilgi uyandırabileceğine dair şüpheler de eklenince, doğal da davransam, rol de yapsam, Chloe'yi baştan çıkarma şansımın pek azalmadığı ortaya çıkıyordu. Ama bu özgün olmayan davranışlar kişiliğimle oynayarak komik taklalar atmama yol açıyordu. Amaçlarımıza genelde tasarılarla değil, rastlantılarla ulaştığımız gerçeği baştan çıkaranın umudunu kırar. Çünkü o pozitivist bir akılcıdır ve konusuna yeterince bilimsellikle eğilirse aşkın yasalarını keşfedeceğini sanır. Arzu duyulan kişiyi tuzağa düşürebilmek için aşk kancaları arayıp durur. Belli bir gülüş, bir düşünce, çatalını belli bir biçimde tutmak gibi. Evet, herkesin aşk kancaları vardır. Ama baştan çıkarma eyleminde bunları keşfedebilmek hesap kitaplı olmaz. Rastlantıya bağlıdır. Söz gelimi Chloe ona aşık olmam için ne yapmıştı ki? Ona olan aşkım garsondan tereyağı isterken ki sevimliliğine olduğu kadar benimle Heidegger'ın varlık ve zamanının iyi yönlerini tartışmasından da kaynaklanıyor olabilirdi. Aşk kancaları görünür tüm mantıksal yasaların üzerindedir. Kadınların beni baştan çıkarmak için bazen attıkları olumlu adımların işe yaradığı pek görülmemiştir söz gelimi. Beni baştan çıkarmaya çalışanın farkında olmadığı rastlantısal özelliklerine tutulmam daha olasılıklı. Bir zamanlar üst dudağının üzerinde ayva tüylerinden belli belirsiz bir bıyığı olan bir kadına aşık olmuştum. Kadınlarda bu özellik genelde tüylerimi diken diken eder. Ama nedense o kadının bu özelliği cezbetmişti beni. Güzel gülüşü, uzun sarı saçları ve aklı başında konuşmalarını ise görmüyordum bile. Ona duyduğum bu ilgiyi arkadaşlarıma anlatarak kadının tanımlanamaz aurasını onlara da göstermeye çalıştım. Oysa özünde tüylü bir üst dudağa aşıktım işte. Kadını bir daha gördüğümde birisi epilasyon önermiş olacak ki tüyleri yok olmuştu. Ve tüm öteki değerli özelliklerine karşın benim ona duyduğum arzu da çok geçmeden söndü. Islington'a doğru yol alırken Houston Caddesi'nde epey trafik vardı. Kimin kimi eve bırakacağı gibi soruların ardından anlam arayacak aşamaya gelmemiştik henüz. Ama Chloe'yi evine götürürken arabada baştan çıkarıcının o her zamanki ikilemini öpmek ya da öpmemek, bunu yaşıyordum. Baştan çıkarma uğraşının bir aşamasında rol yapan izleyicisini yitirmeyi göze almak durumunda kalır. Baştan çıkarmaya yeltenen kişi belli işaretler vererek karşısındaki kişiye onu küstürmek pahasına da olsa sokulmaya çalışır. Ve böylece ikisinden biri bu oyuna bir isim vermek durumunda kalır. Bir öpücük ya da tensel bir temas aramızdaki şifreli konuşmaları çözerek ikimizin de pozisyonunu geri dönülemez bir biçimde değiştirecekti. Chloe'nin Liverpool Caddesi'ndeki 23'e A numaralı dairesine ulaştığımızda ise işaretleri yanlış algılayabilmiş olabileceğim kaygısıyla metaforik bir fincan kahve teklif etmenin henüz zamanı gelmediğine karar vermiştim. Gerçi yaşadığım gerilim ve yediğim o çikolatalı pastadan sonra karnımın bana boyun eğecek hali kalmamıştı. Tuvalete gidebilmek için evine çıkmak zorunda kaldım. Chloe'nin peşinden merdivenleri tırmanıp doğru tuvaletin yolunu tuttum. Birkaç dakika sonra yine hiçbir art niyet taşımaksızın tuvaletten çıktığımda hemen paltomu alıp sevdiğim kadına haftalardır kurduğu fantezilerini bastıracak, kendisine hakim olmayı seçmiş bir erkeğin otoritesiyle ne kadar güzel bir akşam yemeği geçirdiğimi, onu yeniden görmeyi umduğumu ve Noel tatilinden sonra arayacağımı söyledim. Bu kadar olgun bir vedadan hoşnut kalarak onu iki yanağından öptüm. İyi geceler diledim ve kapıya yöneldim. Şimdi bu durumda Chloe'nin kolay kolay ikna olmaması çok iyi oldu. Çünkü atkımdan yakalayıp beni içeri çekti. Kollarını boynuma dolayıp daha önce çikolatalı pastayı gördüğünde yüzünde beliren o tebessüm ve o kararlı bakışla "Çocuk muyuz biz?" diye fısıldadı. Bu sözcüklerin ardından dudaklarını dudaklarıma dokundurdu. ve o an insanoğlunun tanık olabileceği en uzun, en güzel öpüşmelerden biri başladı.
Ayrım 7 sonu, sayfa 80.